Ayrım 5.
Aferin çocuk. Mustafa belgeseline gittim. Sarhoş. Kafayı bulunca ağlayan. Hoyrat. Soğuk. Kapsiz. Çevresini eziyet eden. İtiraz edeni asan. Arkadaşlarını satan. Goygoycuların dolduruşuna gelen. Milletten bir haber. Hatta milleti küçümseyen. Alay eden. Hesabını kitabını bilmeyen. Batı hayranı, sefa düşkünü, o balo senin, bu balo benim gezen, zampara. Cephede bile karı kız düşünen, savaşmadığı için sıkılan, ordu varken çete kurmaya kalkan, devrimleri intikam için yapan, dinsiz, kendi heykellerini diktiren, megaloman, bencil. Günde 3 paket sigara içen, usul usul intihar eden, psikolojik bunalımda, yalnız, çaresiz, basiretsiz, zavallı bir adam. Mustafa'daki Mustafa bu. Anafartalar 1 saniye, işgal 2 saniye. Tası tarağı toplayıp kaçmak için sığır sürüsünü çıkardığı toz bulutundan bile tırsan. Sığır sürüsüyle düşman ordusunu ayırt etmekten aciz biri. Başkomutanlık meydan muharebesi desen, taktiğini falan başkasından arklamış zaten. Hak edilmiş bence Oscar. En azından Nobel. Ekim 2007 İzmir. Asancak'ın en meşhur dövmecisi. Köprü altına gençten biri girer. Kolunu sıyırır. Dirseğine doğru Mustafa Kemal'in imzası vardır. Bankada çalıştığını, bu dövme yüzünden işten atılmakla tehdit edildiğini anlatır. Tırsmıştır, ekmek parası filan diye ağlar, silin der. Hep söylerim, ekmek parası diye ağlayanın maaşını tavuk gibi buğdayla ödeyeceksin. Adeta bomba düşer dövmeci dükkanına. Bu gördüğün eller Atatürk'ü yazar, Atatürk'ü silmez deyip kapı dışarı ederler. Ve internet sitelerinden alenen duyururlar. Ey ahali, madem öyle, işte böyle. Bugünden itibaren burada Atatürk'ün imzası bedava. İlk kim nerede yazdırdı bilmiyorum ama Atatürk imzasının furya haline gelmesinin miladı bu olaydır. Bir ödlek geri adım attı, 10 binlerce cesur öne çıktı. Atatürk'e sövme modası, dövme modası yarattı. Köprü altı örnek oldu, İzmir'de yapılan Atatürk dövmesi 50 bini aştı, yetişemiyorlar. Her gün 30-40 kişi kazıyor vücuduna, omzuna, bileğine, iman tahtasına, kalbinin üstüne. Doktor var, avukat var, öğrenci, dekan, ev kadınları var. İstanbul'da patladı, Ankara, Antalya, Bursa, Trabzon, Muğla, Eskişehir dövmecileri artık neredeyse sadece bu imzayı kazıyor. 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda Mustafa Kemal için ücretsiz çalışan 200'ün üstünde dövmeci var. Dini gerekçelerle dövme yaptırmayan otomobilini yapıştırıyor taksilerin camlarında. Motosikletine, hatta bebe arabasına yazdıranı görüyoruz. Atatürk imzalı küpe kulaklarda, rozet yakalarda. Ölümünün üzerinden ta 72 sene geçtikten sonra hiç tanışmadığı, hiç görmediği insanların bedenine imzasını atan bir başka lider var mı bu dünyada? Neymiş? İşten atarlarmış. Bizim işimiz Atatürk. Memleketimin güzel kadınları. Giydirin çocuklarınızı güzel güzel. Doğum günüdür bugün. Çünkü her 10 Kasım aslında 19 Mayıs'tır. Cumhuriyet dediğinin korkak babalar tarafından kaybedilir, yürekli evlatları tarafından geri alınır. Mustafa Kemal ilelebet payidardır. Anafartalar. Yıl 1915. Çanakkale'de kan gövdeyi götürüyor. Geçerim diye saldıran emperyalistlerin insan kaybı 200 bini aşmış. Geç de görelim diyen dedelerimizin kaybı ise 250 binin üstünde. Mermiler havada çarpışıyor. Cesetler toplanamayacak kadar çok. Bu inanılmaz kıyıma rağmen İngiliz hükümeti durumdan memnun. Çünkü gerçeği bilmiyor. Çanakkale'de İngiliz cephe komutanı vaziyet gayet iyi. Bugün yarın geçeriz raporları gönderiyor devamlı. O sırada genç bir gazeteci var orada. Avustralyalı. Marlborough Age gazetesinin muhabiri. Görüyor ki durum kel. Hadise hiç de İngiliz komutanının anlattığı gibi değil. Türkler kafaya koymuş. Kuru ekmek yiyor, bulursa üzüm hoşafı içiyor, şakır şakır ölüyor. Ama geçirmiyor. Avustralyalı olduğu için özellikle dikkatini çeken bir konu daha var. İngiliz komutanlar karargahta klasik müzik eşliğinde viski yudumlarken anzaklar patır patır gidiyor. En son iki tabur anzak gönderiyorlar bölgeye. Türklerin iki taburu yok etmesi iki saat bile silmiyor. Üstelik müthiş sansür var. Yazdığı haberler İngiliz yetkililer tarafından engelleniyor. Bakıyor ki olacak gibi değil, sarılıyor kaleme, tüm gerçekleri tek tek anlattığı 8000 kelimeden oluşan Gelibolu mektubunu yazıyor. Özeti şu, Çanakkale geçilemez, hemen çekilin. Ve bu mektubu sansürden kurtulmak için Avustralya Başbakanı'na elden ulaştırıyor. Avustralya Başbakanı mektubu okuyor, gözlerine inanamıyor ve acilen yine elden İngiltere Başbakanı'na ulaştırıyor. İngiltere Başbakanı mektubu okuyor, savaş kabinesini topluyor, orada bir daha yüksek sesle okuyor. Gizlice araştırılıyor, mektup doğru. Hatta az bile yazılmış, cephedeki İngiliz komutanın kendi papasını kurtarmak için palavra attığı anlaşılıyor. Ve karar veriliyor. Komutan görevden alınıyor. Emperyalistler Çanakkale'den çekiliyor. Yazdığı mektupla savaşın sona ermesini sağlayan genç gazeteci Avustralya'da kahraman gibi karşılanıyor. Sir unvanı veriliyor. E tabi kapılar açılıyor. Savaşa muhabir olarak giden gazeteci savaştan sonra gazete sahibi oluyor. Yıl 1952. Çanakkale'de savaşın kaderini değiştiren Sir gazeteci vefat ediyor. Bir tane oğlu var. O zamanlar 21 yaşında. Babasının gazetesinin başına geçiyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Avustralya'ya sığmıyor. ABD'ye, Avrupa'ya el atıyor. Bugün 75 yaşında. Dünya medya imparatoru. 75 televizyon kanalı, 175 gazetesi var. TV kanallarıyla 600 milyon izleyiciye, gazeteleriyle 11 milyon okuyucuya hitap ediyor. Yıl 2006. Çanakkale'nin dövüşerek geçilemeyeceğini ilk anlayan Sir gazetecinin oğlu, Çanakkale'nin nasıl geçileceğini gösterdi, FT ile bastı parayı, TGRT'yi aldı. İsmi Rupert Murdoch. Seyit Onbaşı. Seyit, o top mermisini nasıl taşıdı? Bana sorarsanız şöyle taşıdı. Seyit o top mermisini taşırken istihkam komutanımız kim? Weber Paşa. İstihbarat komutanımız kim? Tuvaney Paşa. Donanma komutanımız kim? Sarkışın Paşa. Genelkurmay ikinci başkanımız kim? Bronsart Paşa. Birinci ordu komutanımız kim? Limon Van Sanders Paşa. Bütün payeler amal subaylara verilince 276 kiloluk top mermisini sırtta taşıma payesi kime kaldı? Seyit Onbaşı'ya. Hesapta yabancılar saldırıyor. Ordu yabancıya emanet. İlkel, akla, bilime ve gerçeğe saygısız, yeteneksiz, korkak, milletine acımasız, yabancıdan medet uman, basiretsiz kafanın yüküdür. O Seyit'in sırtındaki top mermisi değildir. Dini imanı alet ederek, el alem istedi diye, el alemin savaşına giren, el alem istedi diye cihat ilan eden, el alem istedi diye evlatlarını hoyratça ateşe süren zihniyetin yüküdür o sırtındaki. Genç arkadaşlar, sepet gibi oturmayın, tarih okuyun. Yoksa gün gelir, sırtınızda o top mermisini taşırken bulursunuz kendinizi. Kubilay. İnciri yatak odası olarak kullanır, erkek incir arasıyla dişi incir arası. Doğanın mucizesidir. Hem birbirlerini dölleyerek kendi nesillerini devam ettirirler, hem de tozlarına bulandıkları erkek incirden dişi incire uçarak incir neslini. Hava bozar bazen, kuytudan kuytuya göç ederken denk gelirler, içinde yaşam barındırmayan, terk edilmiş, metruk evlerin bacasına sığınırlar. En kuytu yerdir bacanın dibindeki ocak ve rüzgar toprağa savurup, biriktirmiştir o ocağın dibinde. Arının narin kanatlarında taşıdığı incir tozu buluşur o toprakla, boy verir. Hani derler ya, ocağına incir ağacı dikildi, övgüsüdür. Ocağına incir ağacı dikilmiş bir kadının oğluydu o. Doğup büyüdüğü yuvasını terk etmek zorunda kalan. Girit'ten uçup İzmir'e konan Zeynep'in oğlu. Dünya tarihinin en çok sırtından hançerlenen, çocuklarını büyüttüğü komşuları tarafından en çok ihanete uğrayan milletin ferdiydi. Kubilay. Mustafa Fehmi'ydi asıl adı. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin nüvesini oluşturan İzmir Erkek Öğretmen Okulu'na gitti. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden oldu. O dönemin okullarında nasıl eğitim verildiğini ve Mustafa Fehmi'nin nasıl bir devrimci olduğunu göstermesi açısından yazıyorum. Soyadı kanunu çıkmadan ta 6 sene evvel henüz öğrenciyken Kubilay soyadını aldı. Mübarek incir arası neslini imzasını atmıştı. Bugün kafasının kesildiği gün. Güya yurt bildiği topraklarda çocuklarını büyüttüğü komşularının ihanetinden kaçarken, kendi çocuğunu kendi yurdunda ihanete kurban veren bir kadının yürekli oğludur o. Gözlerine iyi bakın, sebebini iyi anlatır. Çünkü 80 sene önce çekilmiş siyah beyaz vesikalık fotoğraf değildir o. Kendi yurdunuzda ocağınızda incir ağacı dikilmesini istiyorsanız, ihanetin karşısına dikilin diyen öğretmendir. Türkan Saylan. Sen dur dur diren, son nefesini tam 19 Mayıs'a denk getir. Hakikaten mübarek kadınmış. Kandilde dünyaya gelen bebeğe Kadir diyen, oruçlu ananın doğurduğu evlada Ramazan adını veren bir geleneğin çocuklarıyız biz. Mustafa Kemal'in doğum günü 19 Mayıs'ta Türkan Saylan'a miting gibi uğurlama yapılması Allah'ın lütfudur. Bir ölür bin doğarız denilen budur. Dini siyasete alet eden bezirgan. Hiç inanmadığın 19 Mayıs ruhuna stadyumda müsamere gibi uyduruk tören yapıyorsun. Dinsiz dediğin ahali sana gelip seninle saf tutacağına sel gibi teşvikiye camiine koşuyor. Nereye kardeş? Bayrama. Yani Saylan'a. Kaş yapayım derken göz çıkardı yobazlar. Teşekkür borçluyuz onlara. Çünkü mavi gözlü sarışın adam, gencecik Kubilay ve ruhumuza açılan kırmızı beyaz şekli o küçücük penceresinden el sallayan narin kadın. Yakamıza onurla takacağımız, her 19 Mayıs'ta vampire sarımsak gösterir gibi yobaza göstereceğimiz üçüncü bir fotoğrafımız var artık.